Efendim merhabalar, Tarihin Derinliğine Yolculuk programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Bu hafta yine İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan hocamızla birlikte bendeniz İbrahim Baran'la Tarihin Derinliğine doğru yolculuğunuza devam edeceksiniz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Merhaba hocam. Geçtiğimiz programlarda hocam biraz popüler tarih üzerine konuşmuştuk. Tarihi nasıl okumalıyız sorusu çerçevesinde söyleşi gerçekleştirmiştik. Bu programımızda da hocam biraz Türk tarihçiliği meselesine girmek isterim. Hı hı. O programda şöyle söylemiştiniz. Yani işte payitahtta yaşıyoruz. Bu topraklarda yaşıyoruz. Osmanlı'nın miras bıraktığı bir coğrafyadayız. Fakat Amerika'da işte dünyanın değişik ülkelerinde Osmanlı tarihinin daha doğru çalışıldığı, daha güzel çalışıldığını söylemiştiniz. Hı hı. Hocam işte Cumhuriyet'in ilanından sonra malum bir takım evrakların, tarihi kayıtların, kaynakların yurt dışına gönderilmesi, müsvedde kağıt olarak gönderildiği iddia ediliyor. Yanlışsam lütfen düzeltin. Hı hı. Böyle bir mesele var. Yani yurt dışından tarihi çalışmak bu gibi gerekçelerle daha mı kolay hale geliyor? Veya yurt dışında Osmanlı tarihinin bizim topraklarımızda çalışılan Osmanlı tarihine nazaran daha iyi olmasının, o bölgedeki kaynakların daha yoğun olması, daha iyi olması şeklinde bir gerekçesi olabilir mi?
Tamam. Şimdi şöyle belki baştan yanlış anlamayı engelleyecek bir şeyle başlayalım. Hı hı. Yani yurt dışında üretilen tarih, Osmanlı ile ilgili tarih bilgisi daha doğru, Türkiye'deki daha az doğru tarzı bir şey söylemek doğru olmaz. Hı. Ama yani yapılan akademik tarihçilik bakımından son zamanda yani literatürü sürükleyen çalışmaların aslında Amerikan tarihçiler tarafından yapıldığını da kabul etmek lazım.
Evet.
Ama bu durum sizin demin bahsettiğiniz Osmanlı arşivlerinin yurt dışına satılması, kaçırılmasıyla çok bağlantılı değil. Neden böyle bir şey var? Onu biraz açıklamaya çalışayım. Şimdi bir, bu devletlerin aslında Amerika'da, İsrail'de olsa aslında çok böyle tarihi eski yüzyıllara dayanan bir geçmişleri yok. Hı-hı. Yani İsrail 48'de kuruldu. İşte Amerika devletlerinin birkaç 200 yüzyıllık bir tarihi var. Aslında birçok Batı devletinde görüyorsunuz ki arşiv gibi birincil kaynaklarını çoktan tasnif etmişler, sınıflandırmışlar, tüketmişler, yeni yazıya çevirmişler. Bu işler bitmiş orada.
Hı-hı.
Bir, yani bu büyük oranda onların tarihlerinin daha kısa bir dönemi kapsamasıyla alakalı.
Hı-hı.
Ya da diğer ifadeyle Osmanlı tarihinin ve arşivinin çok daha uzun ve zengin olması. Yani işte hala Osmanlı arşivinde tasnif çalışmalar devam ediyor, yeni defterler açılıyor vesaire. 150 milyon belgeden bahsediliyor, bilmem ne kadar defterden bahsediliyor.
Çok pardon hocam. Şimdi o zaman şöyle söyleyebiliriz değil mi? Yani araya girdim, kusura bakmayın ama arşivciliğin bizde zayıf olmasından kaynaklanan bir gerekçe değil bu. Bizde arşivin çok fazla olması sebebiyle tasnifin yani uzun süre almasından kaynaklanıyor.
Şöyle arşivcilikle ilgili ivmenin Turgut Özal sonrası başlaması.
Evet.
Yani bu daha erken tarihlerde, Cumhuriyet döneminde başlasaydı şimdiden çoktan bitmiş olacaktı ve biz üniversitelerdeki yüksek lisans tezlerinin bir kısmı transkripsiyon. Değil mi? Bir defteri alıyor, latinize ediyor öğrenci. Ya bunlar çoktan bitmiş olacaktı. Şimdi bu tür çalışmalar bugün hammaliye gibi görülüyor.
Evet.
Herhangi bir akademik katkısı yokmuş gibi görünüyor. Ben öyle düşünmüyorum açıkçası. Yani bunların mutlaka günümüz Türkçesine, latinize harflere çevrilmesi gerekir. Niye? Eski alfabeyi okuyamayan insanlar var.
Hı-hı.
Onların da erişimine bunları açmak lazım. Bu öğrencilik ya da erken devrelerde akademik kişiliğin ya da akademi kariyerinin erken safhalarında bu tür çalışmalar yapmak da lazım belki.
Evet.
Yani en azından o sürece kişisel de olsa bir katkıda bulunur. İnsan bir dedim hatırat çevirir, birisi bir defter çevirir vesaire. Bunları önemsiz görmüyorum ama günümüz tarihçiliğinde bunun ötesine bir şey koyabiliyorsan, analitik bir değer katabiliyorsan, o yazılanları tahkik edip bir şeyler söyleyebiliyorsan bu çok daha önemli.
Hı hı.
Belki birazdan onu da tartışacağız. Yani Türkiye'deki tarihçilikle, Batı tarzı tarihçilikle eski usul tarihçiliğin aslında en
farklı,
önemli kırılma noktasıdır bu.
Hı hı.
Buna da değinebiliriz. Dolayısıyla şunu söyleyeyim, yani Batı ülkelerinde, Amerika ya da diğer ülkelerde arşivlerle ilgili kendi tarihleri ve arşivleriyle ilgili çalışmalar bittiği için çok daha yeni alanlara yoğunlaşıyorlar. İşte hmm. aile tarihi gibi, sözlü tarih gibi alanlara yoğunlaşabiliyorlar. Şimdi diğer nokta sorunuzla ilgili tabii bizim Türkiye'deki tarihçiliğin en önemli eksikliği tarih alanındaki teorilerden, kuramsal yaklaşımlardan biraz bir haber olmamız. Hı hı. Ve bu işlerin büyük oranda batıda dönüyor olması. Amerika'da sosyal bilimler alanında bu anlamda iyi. Önceki programlarda saydık birçok doğayan isimler, İnalcık gibi, Karpat gibi ya da buna onlarca isim daha ekleyebiliriz. Hı hı. Eğitimlerinin bir kısmında Amerika'da bulunmuş isimler. Hala yurt dışında çok sayıda öğrenci gönderiyoruz. Bunlar büyük oranda o teorik kısımla, kuramsal çerçeveyle bilgiyi, işte arşiv belgelerini bütünleştirebilen nesiller ve iyi tarihçiler çıkıyor genelde. Hı hı. Bu dolayısıyla önümüzdeki yıllar, yani zaten şu anda bu tür ne diyelim çift kanatlı tarihçilerin sayısı artıyor. Önümüzdeki dönemlerde de devam edecektir. Ama bu süreç şöyle bir şeye de gitmemesi gerekir. Yani yurt dışında tez yazan öğrencilerin bir kısmı tarihle ilgili değil, sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla da ilgili bunu düşünmek lazım. Yabancılar Türklere Türkiye'yi çalıştırmak suretiyle bir bilgi kaynağı oluşturuyorlar. Yani bu tamam, bir yönüyle kuramsal çerçevenizi, vizyonunuzu genişletiyorsunuz. Avrupa'da, Batı'da tarihçilik nasıl, bunu öğreniyorsunuz ve bunu Osmanlı tarihine entegre ediyorsunuz, uyguluyorsunuz vesaire. Ama bizim Osmanlı ve Türk tarihi dışında yetkin kaç tane Avrupa tarihçimiz var?
Tabii.
Yani atıyorum Fransa tarihini anlatacak kaç tane de Türkiye'de isim var? Avrupa tarihi gibi daha böyle genel bir başlık altında topladığınızda bile birkaç isim dışında söyleyemiyorsunuz.
Evet.
Oradaki dengeyi de kaçırmamak lazım diye düşünüyorum. Meselenin biraz daha İsrail ve ABD ile ilgili boyutu ise şöyle de düşünmek lazım. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı ve Türkiye toprakları dışında kalan eski Osmanlı coğrafyasında bir ne diyelim tarih yazım sürecinde anti Osmanlı, anti Türk bir tarih yazımı ortaya çıktı. Ve işte kimi literatürde yeni milli kahramanlar oluşturulmaya çalıştı ve bu milli kahramanların bir kısmı Türklere karşı mücadele etmiş tiplerdi. Hı hı. Bu açıdan bakıldığında, yani Balkan mesela, Sırp tarihçiliği vesaire, Yunanistan'da, Ürdün'de vesaire bu tür anti-Türk, anti-Osmanlıcı tarih yazıcılığını görmek mümkün. Ama Amerika'nın böyle bir durumu söz konusu değildi. Ya da İsrail hemen Osmanlı'nın direkt bir varisi değildi. Yani 48'e kadar ya da 48'den sonra kurulduğunu düşünürsek böyle bir arka planları yoktu. Bu iki devlette özellikle yoğun bir şekilde tarih çalışmalarına ve bilhassa Osmanlı tarih çalışmalarına ciddi ne diyelim ilginin olduğunu ve iyi çalışmalar yayınlandığında ifade edebiliriz.
Hı hı. Hocam 2012 yılındaydı galiba, yanılmıyorsam, Cağaloğlu'nda Amerikalı Profesör Carter Findley ile bir röportaj yapmıştık. Osmanlı tarihçiliği üzerine yine. Carter Findley de Osmanlı tarihini iyi bilen akademisyenlerden bir tanesi. Ve ilginçtir, röportajı Türkçe yaptık. Hani Carter Findley bizim orta düzey bir Türk kadar Türkçe'yi konuşabilen bir akademisyendi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi siz dediniz işte Türkiye'de mesela Fransa tarihini bilen kaç tane tarihçi var veya işte Amerika tarihini bilen kaç tarihçi var diye sordunuz. Hani bizim maalesef bir takım tarihçilerimiz daha Osmanlıcayı bile bilmezken, yani Osmanlıca metinleri okumakta bile zorlanırken, hani İngilizce öğrenecek, Fransızca öğrenecek, işte Carter Findley Türkiye'ye çalışıyor, Osmanlı'ya çalışıyor, Türkçe öğreniyor, Osmanlıca öğreniyor. Hani dil öğrenme meselesinde bile çok ciddi sıkıntılar varken Türkiye'de Batı tarihine çalışacak akademisyenlerin işinin çok da kolay olmadığını düşünüyorum açıkçası.
Öyle, yani biz Fransa tarihi diye genelliyoruz. Adam diyelim ki Türkiye'nin İşte ne diyor, 15. yüzyılda işte atıyorum Yeniçerili ya da X tarikatını çalışıyor.
Evet.
Yani dolayısıyla Fransa'nın işte 17. yüzyılının şu bölgesinin bilmem nesi diye çalışacak bir tarihçi ben bilmiyorum. Yani işi öyle Fransa tarihi gibi genelleştirmek de işi biraz daha basite indirgemiş oluyoruz aslında. Dil meselesi tabii ki önemli. Yani biz maalesef genetik midir bilmiyorum, dillere karşı Türk insanının pek yatkın olduğunu söyleyemiyoruz. Evet. Yani niye iyi tezler çıkıyor? Siz Harvard'da bir doktora tezi yazmak istiyorsanız tarih alanında iki Batı iki Doğu dili bilmeniz gerekiyor. Hı hı. Yani bunu yapabiliyorsanız elbette bu kaynakları kullanabiliyorsanız iyi bir çalışma ortaya çıkar. Kolay değil. Tarihte doktora yazmak 6 sene, 8 sene, 10 sene sürebiliyor.
Hı-hı.
Bazen bana soruyorlar, tarihçi, akademisyen olmayı tavsiye eder misiniz diye. Ya da İlber Ortay diyor ki, tarihçi olmak istiyorsanız zengin olmanız gerekir diye bir ifadesi var. Ben de yani tarihçiliğin hammaliyesi çok.
Evet.
Yani bir ekonomik kaygın yoksa, derinlemesine bir serüveni göze alabiliyorsan, evet katkıları çok. Ama bunu göze alamıyorsan çok da kolay olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Dil konusu, yani dediğiniz gibi bizim ciddi bir zafiyetimiz var o noktada. Ve bakıyorsunuz bugün Osmanlı arşivine gittiğinizde elin Japonu gelmiş, kargacık burgacık yazıları. Hatta ben tarihçiyim ama benim okuyamadığım siyakat yazısı mesela, muhasebe dilidir bu.
Hı hı.
Yani onu bile okuyor, öğreniyor, öğrenmeye çalışıyor. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Yani Allah çalışana veriyor sonuçta. Dolayısıyla bizim daha çok çalışmamız gerekiyor açıkçası. Deminki sorunuzda da bu arşivlerin satılması meselesini atladım. Evet, yani o da bizim Cumhuriyet döneminde işte Osmanlı mirasının ya da reddi miras edilmesinin bir ne diyelim sonucu, yaşanan bir ne diyelim dramatik, vahim bir
pek
olay.
Pek çok kaynak gitmiş değil mi hocam o süreçte?
Evet, şöyle tam miktar olarak net bir şey söyleyemeyeceğim, yani bakmam lazım ama müsvedde kağıt niyetiyle bunların satıldığını, Bulgaristan'a gittiğini, efendime söyleyeyim hasbelkader birisinin işte manavdaki kese kağıdıyla vesaire bunları fark ettiğiyle ortaya çıkıyor.
Hı-hı.
Çok şükür bugün yani Osmanlı arşivinde bu Yunanistan'daki evrakların katalogları da var. Zannedersem bir kısmı dijital şeyleri de var. Kaynakları, görüntüleri de var ama hepsinin yok. Çünkü Bulgaristan'da aslında araştırmacı çekmek istiyor.
Hmm.
Yani onlar da
vermiyor bir kısmı değil
evet,
mi? Dijitalize
evet,
de etmiyor.
Yani en azından pazarlık konusu yapıyor. öyle söyleyelim. Bugün arşive gittiğinizde çok farklı milletlerden araştırmacıyı görüyorsunuz. Hmm. Amerikalısı, Japonu, başka ülkelerden doktora öğrencileri gelip çalışıyorlar. Biz biraz daha herhalde insanımızı iyi yönlendirmemiz gerekiyor.
Evet.
Ve nitelikli çalışmalara imza atmamız gerekiyor.
Evet hocam, bir hatıratta okumuştum. Çok hakikaten ifade buyurduğunuz gibi dramatik bir durum bu. Yani el yazması eserler Cumhuriyet'in kuruluşundan çok kısa bir süre sonra Balat'ta bir kütüphane boşaltılıyor. Orada bütün el yazması eserleri bir işte el arabasına yükleyerek parça parça şeye döküyorlar, Haliç'e döküyorlar.
Hı-hı.
İşte bir tane şeyci böyle müellif diyeyim, bu eserlerin bir kısmını görünce onların el yazması eserleri olduğunu anlıyor ve onları kaçırarak böyle evine götürmeye çalışıyor. Hani kendi eserlerimizi, kendi tarihimizi, kendi mazimizi, belki işte 600 yıllık bir Osmanlı tarihinden bahsediyoruz ama öncesinde Selçuklular var, öncesinde Türk İslam devletleri var. Yani böyle 2000 küsur yıllık bir tarihi bir anda maalesef yok etmişiz. Bir de işte şeye kadar, yine ifade buyurduğunuz gibi Özal dönemine kadar, 1980'li yılların ortalarına kadar arşivlerin açılması, arşivlerin düzenlenmesi konusunda da ciddi sıkıntılar var. İşte elde belge olmayınca da tarihçileri araştırma yapacak bir şey de kalmıyor. Bir de tarihin temizlenmesi meselesi var. Bazı mevzuların gizlenmesi meselesi var. Onu da birazdan açacağım inşallah. Yani Özal'ın o anlamda yaptığı 80'li yıllarda arşivlerin açılması Türk tarihçiliğinin de biraz hızlanmasını da sağlamış oldu değil mi? Yani mesela aynen, şey var, bir de yine aynı şey klasik sanatlar için de söylenir. 1980'li yıllara kadar hat sanatıyla ilgili pek çok eser icra edilmiş olsa bile hiçbir şekilde değer kazanmamış.
Hı-hı.
Ama 80'li yıllardan sonra bunların toplumun gündemine gelmesiyle birlikte işte hat, hı-hı, eserlerinin de değer kazandığını biliyoruz. O, hı-hı, dönem bir anlamda kırılma noktası olarak görülebilir değil mi?
Doğru. Şimdi şöyle, bu gerçi çok amiyane bir yorum olacak ama tarihi kaynaklarımız çok olunca herhalde doğal olarak hor davranıyoruz.
Evet.
Yani bizim çok eskilere dayanan, o kadar gerek yazılı gerekse yazılı olmayan tarihi eserler bakımından o kadar, çok şükür o kadar zengin bir coğrafyada yaşıyoruz ki insanlar bunların kıymetini yeterince bilmiyor. Bu açıdan da hor muameleye tabi tutulduklarını görüyoruz. Geçen bir arkadaşla sohbet ederken işte bu arşivlerin toplanması meselesi, belli çatılar altında toplanması meselesi gündemleri. İşte Denizcilik Müzesi'nde Denizcilik Arşivi var. İşte hı-hı, Topkapı Sarayı yakında milli saraylara devredilecek vesaire ya da farklı yere taşınacak gibi şeyler söylenirken arkadaş şunu söyledi. Hala Topkapı Sarayı'nın tam bir envanteri yok.
Evet.
Yani ne demek? Burada hala bazı tarihi eserler ya da objelerin kaybolma riski var hala.
Kayıt altına alınmamış değil mi?
Aynen öyle. Yani muhtemelen ben daha böyle iyi bir niyetle şöyle yorumluyorum bunu. Yani önemli eserler mutlaka kayıt altına alınmıştır ama depoya indiğinde belki on binlerce belki ok var. Hı-hı. Binlerce tüfek var. Yani şimdi bu okun her birinin kayıt altında olmayabilir. Muhtemelen evet, bunlar kastediliyordur. Ama işte malzeme çok olunca, eser çok olunca biraz daha hor kullanmak kaçınılmaz oluyor. Doğru demiyorum ama maalesef böyle bir durum da var. Benzer bir şey ben Mısır'da orada Ulusal Müze'ye gittiğimde fark etmiştim. Ya devasa bir hazine var. Yani piramitlerden, eski çağlardan hieroglif yazıları, Tutankamon'un hazinesi bilmem ne. Koruma sistemlerine bakıyorsun, camlarla, basit böyle çerçevelerle falan korunuyor. Yani insan oradan bir şey götürse sanki fark edilmeyecek gibi bir durumu o zaman hissetmiştim. Tarihi kaynaklara karşı çok ne diyelim itinalı bir tavır içerisinde Türk toplumu olarak olduğumuzu söyleyemeyiz. Birçok yerde gidiyoruz işte Ahmet buradaydı vesaire diye tarih eserlerinin üzerlerine yazılar yazarak, tahrif ederek oluşan durumları görüyoruz açıkçası. Biraz da toplumsal anlamda bilinçlenmemiz gerekiyor bu noktada. İnşallah olur diye ümit ediyoruz.
İnşallah hocam. Şimdi bir ara vereceğiz ama öncesinde şunu da söylemek isterim. Murat Bardakçı'nın bir köşe yazısında okumuştum. Selçuklu sultanlarının kemiklerine bile sahip çıkamadığımız, belki yazı okumuşsunuzdur.
Başlığını hatırlıyorum.
Evet, Murat Bardakçı yazmış. Yani işte türbe, ya bu yıllar önce, yeni bir hadise değil bu. Türbe tadilat yapılacak, o kümbetler. Tadilata gireceği zaman kemikleri çıkarıyorlar mezardan. İşte tekrar şeye tabuta koyacaklar, mezara koyacaklar ve köpeklere yem ediliyor kemikler. Yani kendi şeyimize bile, ecdadımızın mezarlarına bile sahip çıkamadığımız dönemler olmuş. Dolayısıyla tarihi kaynakların, evet, belgelerin de elimizden yok olup gitmesi bu sürecin bir sonucu olarak yaşanmıştı. Bir ara verelim inşallah hocam. Tamam. Ardından tekrar devam edelim. Değerli dinleyicilerimiz, kısa bir ara, ardından tekrar huzurlarınızdayız.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Efendim tekrar merhaba, aranın ardından huzurlarınızdayız. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceylan hocamız ve bendeniz İbrahim Baran'la birliktesiniz. Tarihin derinliğine yolculuğumuz kaldığımız yerden devam ediyor. Değerli hocam, aradan önce biraz işte Osmanlı arşivlerinin dağıtılmasından bahsetmiştik. Batı'da, Amerika'da ve İsrail'de Osmanlı üzerine yapılan araştırmaların niçin daha yoğun olduğu üzerine biraz konuşmuştuk. Şimdi bir tarihin temizlenmesi meselesi var hocam. Tarihi meselelerin biraz gizlenerek aktarılması konusu var. Öncelikle tarihin temizlenmesinden ne anlamalıyız?
Aslında buna daha önceki programlarımızda değindiğimiz bir çerçeveden başlamak doğru olur. Tarih ve siyaset ilişkisi. Yani birçok devlette, toplumda siyasetçiler tarihi kendi argümanları, siyasetleri paralelinde kullanmak istemişlerdir. Buna paralel bir şekilde tarihi kaynaklarda görünmek istenen kısımların görünür hale getirilmesi ve bu anlatıya uymayacak kısımların da kapanması, üstünün örtülmesi aslında kastediliyor. Bizim tarihimizde de, yani başka milletlerde de var, bizim bilhassa yakın dönem tarihimizde bu tür hadiseler de var. Yani İbn Haldun mukaddimesinde tarihçilikle ilgili kısmını anlatırken aslında var olan bir şeyi ketmetmek, saklamak da aslında bir çeşit tahrifattır. Olayın gerçek veçesinin ortaya çıkmasını engeller, yanlış bir yansımaya neden olur, anlatıya neden olur. Bu tür tarihin temizlenmesi, aykırı unsurlardan temizlenerek amaca matuf bir şekilde bir tarih anlatısının ortaya çıkartılması çok ne diyelim farklı coğrafyalarda, farklı toplumlarda var. Ben üniversitede İngilizce tarih metinleri birinci sınıftaki öğrencileri hem İngilizceyle hem tarih metinleriyle aşina kılmaya çalıştığımız bir derste bir metin okutuyordum. Tarihin kullanımı üzerine. O metinde bir şeyden, olaydan bahsederdi. O da şu: Rusya'da ya da Sovyetler Birliği'nde bu komünist rejim yıkıldıktan sonra Gorbaçov'un o işte glasnost ve perestroika açılımlarıyla beraber tarihin de yeniden sorgulandığı bir döneme giriliyor.
Hı hı.
Ve orada bir asker Doğu Polonya'da bulunan Katyn ormanlarındaki bir toplu mezarla ilgili bir araştırmayla görevlendiriliyor. Şimdi hadisenin Rusya'daki anlatısına baktığınızda buradaki toplu mezarların Nazi, Hitler ve Nazi ordusu tarafından öldürülen Polonyalı subaylar olduğu anlatılıyor.
Hmm.
Ama gerçekte ise bunların Rus askerleri tarafından öldürülen, komünist rejim tarafından öldürülen insanların olduğu ortaya çıkıyor.
Hmm.
Burada bilgi kontrolü dediğimiz şey, işte bazı şeyleri ketmetmek, siyasi konjonktüre uygun, rejime uygun bilgi üretmek ya da çarpıtmak, bunlar çoğu zaman rastlanan şeyler. Bizim tarihimizin de yani bunlardan çok azade olduğunu söyleyemeyiz açıkçası.
Evet. Özellikle son dönemde yapılan çalışmalara kadar, değil mi? Yani işte Cumhuriyet'in kuruluşundan sonraki yıllarda tarihçiliğin de aslında bir takım meseleleri gizlediğini veya gizlemek zorunda kaldığını görüyoruz.
Hı-hı.
Bu anlamda son dönem tarihçilerin daha nasipli olduğunu söylemek gerekir galiba.
Doğru. Yani yine 80 sonrası, Turgut Özal dönemi sonrası artık tabular aşılmaya başlanıyordu. Yani daha şeffaf, daha liberal bir toplum olduğumuzu genel hatlarıyla söyleyebiliriz. Dolayısıyla Kemalizm dediğiniz şey önceden tartışılamazken, Kürtlük meselesi önceden tartışılamazken artık bunlar çok rahat bir şekilde tartışılıyor. Yani mesela Atatürk Kürtlere bir özellik sözü verdi mi?
Hmm.
Yani bunun işte literatürden silindiği, göz ardı edildiği ifade ediliyor. Ya da işte yine erken dönem Cumhuriyet'le ilgili, nutukla ilgili benzer konuları Hakan Erdem kitabında yazmıştı, tarihinin kitabında.
Hmm. İşte
hatta dahası şöyle, nutuk 1927 yılında basılmıştır. Yani alfabe devriminden önce. Dolayısıyla nutukun aslı Osmanlı Türkçesiyle yazılmıştır.
Evet.
Ve bayağı kalın bir kitaptır. Ama tercümelerin bir kısmı, yaygın olan tercümelerin bir kısmına baktığınızda daha ince. Hakan Erdem herhalde, abartmış olmayayım, 1/3'e yakın bir kısmının çıkartıldığını ifade ediyor.
Evet.
Ve bunu yapan insanlar da Atatürkçü zihniyete uymadığı için çıkarttık diyor.
Ha, yazan Mustafa Kemal Ermik.
Aynen. Yani evet. Sen bu metni değiştirme hakkını kimden alıyorsun?
Tabii.
Yani içinde bulunduğu konjonktüre uygun bir tarihi metni tahrif ediyor.
Hı-hı.
Dolayısıyla yani Atatürkçülüğe belki yapmış olan, yapılmış en büyük, ne diyelim, kötülüklerden bir tanesi aslında bu.
Evet.
Bizim benzer şekilde belki yeri gelir tekrar konuşuruz ama nutuk mesela CHP'nin genel kurulunda, kongresinde okunmuş bir metindir.
Hı hı.
Tamam, CHP başka parti olmadığı için bir devlet partisi modunda. Ama bugünkü konjonktürde iktidar partisinin diyelim ki genel kurulunda yapılmış bir konuşmayı siz bütün bir cumhuriyet dönemi ya da bundan sonraki 50-100 yıl için bir temel ana tarihi metin olarak kabul etmeniz mümkün mü?
Değil tabii ki.
Değil. Aynı yarım doktor candan, yarım hoca dinden ettiği gibi aslında yarım tarih de bizi o milli bilinçten, milli şuurdan biraz yoksun hale getiriyor. Tarihine soru işaretiyle yaklaşıyor ya da bir mesafe olduğunu görüyor.
Hocam peki hakkaniyetli bir tarihçinin burada yapması gereken nedir böyle bir durumda, böyle bir atmosferde?
Ya bir defa gönülden geçeni yazmak ya da karşılaştığı kaynağı gönlünden geçtiği gibi yorumlamak doğru bir şey değil.
Evet.
Yani tarihi kaynağı, yani bu belki 3-5 yıl saklı kalabilir ama hani güzel bir ifade var ya, bilginin ortaya çıkmak gibi bir
özelliği
vardır. Hı-hı. Dolayısıyla er ya da geç aslında onun gerçeği, aslı ortaya çıkacaktır. Siz belki o kötülüğü yapan kişi olarak bilineceksiniz. Oysa ki 5 yıl önce, 10 yıl önce olayı olduğu gibi anlatmak suretiyle tarihçiliğe katkı yapmak varken bir şeyi ketmekmek, üstünü örtmek
veya
doğru bir şey değil.
Çarpıtarak anlatmak.
Evet. İdeolojisine göre anlatmak. Gönlünden geçeni, bu herkes için geçerli. Yani illaki dedim resmi tarihi savunanlar ya da onların karşısında yer alanlar için değil. Her farklı görüşten, ideolojiden insanlar bunu yapabilir.
Tabii.
Ama doğru bir şey değil. Asıl olan kaynaktaki bilgiye sadık kalmak ve onu çarpıtmadan tarih branşının, disiplininin usul ve metodolojisine göre yorumlamak. Hı. Asıl olan bu aslında.
Nutkun ilk metinlerinde, ilk baskılarında hocam şey anlatır. Malumunuz işte Mustafa Kemal'in Sultan Vahdettin'le sarayda görüşmesini anlatır. İşte dizize oturduklarını, daha sonra Mustafa Kemal'in Sultan Vahdettin'in Mustafa Kemal'e paşa bugüne kadar çok büyük hizmetleriniz oldu. Bundan sonra da bu ülke için, bu millet için hizmet etmeye devam edeceksin dediğini anlatır. Fakat bugünkü metinlerde mesela, bugünkü kitaplarda bu metin yok. Fakat Fadir Fıkat Ayçankaya kitabında bunu yazmış. Hala bugünkü baskılarında bile mevcuttur. Tarihçinin ifade buyurduğunuz gibi yapması gereken şey olanı olduğu gibi aktarmasıdır.
Aynen.
İşte mesela bizim Osmanlı tarihiyle ilgili bir takım metameli konular da var. Kanuni Sultan Süleyman'ın kendi oğullarını katlettirmesi meselesi gibi mesela.
Hı-hı.
Yani o güne, o günün şartları neye gerektiriyordu? Bir baba kendi öz evlatlarını niçin bu böyle bir sonu reva gördü? Bütün bunları düşünmeksizin sadece bir şeyi karalamak üzere veya Fatih Sultan Mehmet'in devletin bekası için kardeş katli vaciptir fetvasını çıkarmasını bugünkü gözle o dönemi karalamak amacıyla kullanmak ne kadar doğrudur? İşte bunları biraz düşünmek, sorgulamak lazım. Rahmetli Halil Alcık Hoca ile bir görüşmemizde şey demişti bana hocam. Eğer bir tarihi konuyla alakalı yorum yapacaksan, ki bence bu sadece tarihle ilgili değil, hayatın tamamı için geçerli. Yani dini mevzularla ilgili de böyle. Kimse kafasına göre fetva veremez. Bir kaynağa dayandırması lazım. Yahut bir gazeteci bir iddia ortaya attığında bunu belgelemesi lazım ki bir gerçekliği olsun. Dedi ki rahmetli Halil Alcık Hoca, tarihi bir konuyla alakalı bir yorum yapacağın zaman, bir bilgi aktaracağın zaman bunun kaynağını bilmiyorsan aktarma demişti. Tarihçinin yapması gereken hem kendine karşı, hem topluma karşı, hem tarihe karşı sorumluluğu olanı belgeleriyle olması gerektiği gibi, olduğu gibi anlatması galiba, değil mi?
Kesinlikle. Demin Mustafa Kemal ve Vahdettin'den bahsettiniz. Allah'tan bugün Yıldız Sarayı'nı ziyaret ettiğinizde söylüyorlar. İşte Mustafa Kemal ile Vahdettin bu odada görüştü diye.
Evet.
Ve burada bir görevlendirmeyle Anadolu'ya gönderildi tarzında rehberler büyük oranda anlatıyor diye biliyorum. Bunlar artık zamanla ne diyelim doğrultabildiğimiz gerçeklikler. Tabii bunların büyük bir kısmı da bizim imparatorluktan ulus devlete geçiş ve bu dönemi yansıtan tarih yazıcılığımızla alakalı. Ben iyi hatırlıyorum, 99 yılında Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 700. yılı programları yapıldı birçok yerde. O zamanın işte devlet yöneticisi diyelim Demirel, Süleyman Demirel bir konuşmasında şey demişti. Biz şimdiye kadar Osmanlı'ya tu kaka dedik, demek zorundaydık. Cumhuriyetin mayasının tutması için böyle yaptık gibi ifadeleri vardı. Hep sanki 1923'te yeni bir sıfırdan devlet doğmuş gibi bir anlatı söz konusuydu. Yabancı birisine bunu anlatmanız mümkün değil. Yani dışarıdan işte diyelim ki Alman, Fransız, Amerikan birisine Türkiye Cumhuriyeti ile Osmanlı ayrı devletler, birbirleriyle alakasız devletler dediğinizde herhalde güler.
Evet.
Ama biz hep bunu işledik. İşte birkaç on yıl öncesine kadar. Ama artık bunlar da geride kaldı. Mustafa Kemal ve Vahdettin ve bu yani Cumhuriyeti kuran nesillerin hepsinin Osmanlı, son dönem Osmanlı'da yetiştiğini biliyoruz. Hatta Mehmet Genci izliyorduk. O da Kemal Karpat'a sorduğu bir soruyu anlattı. Hocam diyor, Cumhuriyet'in temellerinin 2. Abdülhamit döneminde atıldığını varsayabilir miyiz? Benim kanaatim böyle. Doğru mu düşünüyorum diye Kemal Karpat'a sormuş. Ve Kemal Karpat da bunu hem teyit etti hem de detaylandırdı diyor. Dolayısıyla arada bir kopuştan ziyade bir süreklilik var. İşte bunu görmeyip ayrı ayrı bir hikaye anlattığımızda o zaman absürt şeyler ortaya çıkıyor.
Tabii. Batı toplumlarının kendi tarihleriyle yüzleşmesi gibi bir hakikat de var hocam. Yani Belçika Kralı Leopold Afrika'da Kongo Cumhuriyeti'nin, bugünkü Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin bulunduğu yerde 10 milyon insanı katletmiş. Orayı kendi toprakları ilan etmiş mesela. Ve bugün Belçikalılarla konuştuğumuzda Belçikalılar şunu söylüyorlar. Hani bunu reddetmek yerine diyorlar ki ya tamam, zamanında bu yapılmış olabilir, böyle bir şey hatadır ama bununla alakalı bizim bir şeyimiz yok. Hani kabahatimiz yok. Zamanında işte 200 yıl önce, 150 yıl önce neyse bu yapılmış. Biz şu an geleceğe bakıyoruz diye kendi tarihleriyle yüzleşiyorlar. Yani bu, bunu Belçika toplumunu kutsamak için falan söylemiyorum ama insanlar en azından yaptığı hataları kabul ediyor. Bizde tam tersi bir durum var. Biz yıllarca dünyaya verdiğimiz nizamı, adaleti, hoşgörüyü, bu gibi kavramları bile bizim tarafımızdan yayıldığını şey yapmışız, gizlemişiz. Ve maalesef işte 1950'lere kadar, 50'ler de galiba bu dönem Türk tarihçiliği açısından önemli bir dönem olsa gerek. Çünkü yavaş yavaş o şeyin...
Köprüler falan, evet.
Evet, o dönemin kırıldığı, yani Ford o algının köprü. Kırıldığı bir dönemdi. Dolayısıyla hocam işte insan toplumların kendi tarihleriyle yüzleşmesi de önemli. Kendi tarihi gerçekliklerini, güzelliklerini aktarması da bu anlamda önemli değil mi?
Şimdi şöyle, bir bazı devletler bunu yapıyor. Ve bunu da aslında bir PR'a dönüştürüyor. Niye? Ben işte artık özür dilemesini de bilen erdemli bir toplumum gibi. Yani tamam, geçmişte hata yapmışım ama bunu kabul ediyorum diyerek aslında eksiden artıya geçiyor bir anlamda.
Evet.
O ne diyelim, özür dilemesi o halklardan ya da bazen tazminat ödemesi, ben ne bileyim pozitif ayrımcılık vesaire. Ama her kesim aynı seviyede olduğunu görmüyoruz. Şimdi bir yakın zamanda İtalya ile Fransa'nın karşılaştığı bir durum var. İtalya bu mültecilik, Akdeniz'den gelen mültecilerden ciddi anlamda muzdarip durumda. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nden bu işle ilgili radikal bir çözüm, bir fon vesaire beklerken bunu bulamayınca bütün problemlerin kaynağı Fransa'nın Afrika'yı kolonileştirmesidir. Sorunların merkezinde Fransa sömürgeciliği vardır diyerek aslında ciddi bir tartışmayı da gündeme getirmiş oluyor. Yani Fransa'nın Cezayir'de yaptıkları, Kuzey Afrika'da yaptıkları o kolonyal arka bahçe çok çok önemli ve biz bunları çalışmıyoruz.
Evet.
Biz bunları çalışmıyoruz ve beni en çok inciten konulardan bir tanesi de bu tür kolonyal yükleri çok fazla olan ülkelerdeki bazı tarihçiler kalkıp Osmanlı'ya, siz de kendi doğunuza, doğu bölgenize oryantalistler gibi yaklaştınız. Siz de işte Anadolu dışındaki toprakları kolonyal bir rejim şeklinde yönettiniz diyen tarihçiler.
Halbuki alakası yok.
Yani yok ama kendi geçmişine rağmen böyle bir sözü Osmanlı'ya söyleme cüretini kendine bulabiliyor.
Evet.
Bu neden işte bizim bunların tarihlerini çalışmamamızdan kaynaklanıyor.
Tabii biz yani. İşte yine konuşmuştuk, kendi tarihimizi bile doğru düzgün maalesef çalışamadığımız için bugün hala Afrika coğrafyasında, Afrika'nın en güneyinde hocam hala Abdülhamit adına hutbe okunan bir yerler var.
Tabii
hala
ki.
Osmanlı'nın beklendiği topraklar var.
Kesinlikle.
Toplumlar var. Ama biz maalesef işte kendi mazimizi doğru düzgün öğrenemediğimiz, anlatamadığımız için uluslararası kamuoyunu da bu anlamda doğru yönlendiremiyoruz.
Bu şarkiyatçılık, oryantalizmle ilgili ve Osmanlı'ya dönük yaklaşımlarla ilgili de bir program yapalım inşallah.
İnşallah hocam.
Ama mesela mesele sadece Osmanlı'yla da sınırlı değil. Ben mesela dünya tarihi derslerini okuturken artık Afrika'da dünya tarihinin bir parçası olarak anlatıyoruz. Mesela bugünkü Çad, Mali, Gana bölgesi. Timbuktu mesela.
Evet.
Yani zengin el yazması kütüphaneleriyle bir dönemin bir ilmi merkezi olmuş. Ama aynı zamanda bir ticaret kervan rotalarının da son durağı mesabesinde olan bir coğrafya. Ve bugün biz hem oralara gitmiyoruz, hem tarihlerini okumuyoruz, incelemiyoruz. Ama işte Avrupalı adam, ya burada Tuarekler var, şu terörist gruplar var deyip müdahale ediyor. Belki de oradaki mevcut kaynakları da sömürüyor.
Tabii.
Kendi yurtlarına taşıyorlar.
Tabii.
Biraz ne diyelim, meselelere basiretle bakmayı öğrenmemiz gerekiyor. Mevla kalp gözümüzü açsın diyelim.
Amin. Amin. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Bu programımızın da sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta yeni bir konuyu konuşmak üzere yine stüdyoda da buluşacağız. Değerli dinleyicilerimiz, tarihin derinliğine yolculuğumuzun bu hafta da sonuna geldik. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceylan hocamızla beraber bu hafta biraz Türk tarihçiliği üzerine ve tarihin temizlenmesi meselesi üzerine konuştuk. İnşallah önümüzdeki hafta yeni bir konuyla huzurlarınızda olacağız. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek Allah'a emanet olun efendim. Hayırlı günler diliyoruz.